Ankara, Ankara.
Güneş binlerce, on binlerce kez doğup batar bu topraklarda. Bir devir başlar, bir diğeri biter. Zaman geçer, uygarlıklar, devletler kurulur, yıkılır, yerine yenileri gelir. Kimi zaman kesintiye uğrar bu süreç. Kimi zaman da hiç ara vermeden devam eder bu döngü. Anadolu topraklarında tarih devirlerinin kesintisiz aktığı yerlerden biri de Ankara'dır. Hem de insanlığın o en önemli adımları attığı Neolitik dönemden beri, yani insanın uygarlaşma yolunda ilk adımlarını attığı zamandan beri vardır Ankara. Tarihin kadim kentlerindendir o. Fransız mimar, arkeolog ve gezgin Charles Texier, 1800'lerin ilk yarısında Ankara'ya geldiğinde kentin her bir yanına dağılmış kalıntılardan çok etkilenir ve seyahatnamesinde bu yapıların Roma'dakileri aratmadığını, hatta onlardan çok daha zarif ve mükemmel olduğunu yazar. Çok heybetli bir tapınak göremeyiz Ankara'da. Antik tiyatrosunun basamaklarında oturamayız ya da anıtsal bir çeşmedeki heykellere dokunamayız. Çünkü zaman biraz fazla acımasız davranır Ankara'ya. İstilalar, savaşlar bu kenti harap eder. Depremler, yangınlar onu tanınmaz hale getirir. Eski ihtişamının izleri silinir böylece. Ama o, Roma ve ardından gelen Bizans İmparatorluğu'nun gözde kentidir aslında. Biz de bugün Ankara'nın unutulan ya da çok bilinmeyen tarihinin önemli bir dönemini, Roma ve Bizans dönemi tanıklıklarını konuşmak istiyoruz. Konuğumuz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Doçent Doktor Hasan Akyol. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ankara, Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırı ve Avrupa'ya giden yolların kesişme noktasında çok stratejik bir kent. Romalıların Anadolu'ya egemen olmalarının ve Asya Minör'ün, yani Küçük Anadolu'nun yönetimini Galatlara bırakmalarının ardından önemli bir gelişme oluyor. Anadolu ilk kez Ankara'dan yönetilmeye başlanıyor. Biz de buradan başlayalım mı Roma dönemi Ankara'sını anlatmaya?
Şimdi Roma döneminde Ankara aslında Roma dönemi, Roma hakimiyetine girmeden önce Galata hakimiyeti, Galatlar öncesinde İskender'in halefleri Antigonos, Lysimakos, Seleukos hakimiyetini yaşıyor. Daha öncesinde Lidyalılar, Persler ve yine Frigilerin hakimiyeti altına giriyor. Hı hı. Şehirde mesela Hitit hakimiyetinin olduğu aslında bilinse de, etrafta olduğu bilinse de Ankara şehir merkezinde Hititlerin hakimiyetine dair bir bulgu, bilgi bulunmuyor. Ankara'daki ilk yerleşimin Frigiler zamanında başladığı hem arkeolojik kayıtlardan hem de tarihsel anlatılardan bize ulaşıyor. Şimdi Roma hakimiyetine şehrin girişi İmparator Augustus Octavianus zamanında başlıyor. Milattan önce 25 yılında Ankara ve çevresinde bulunan Galatya Krallığı ya da Galat Krallığı Roma hakimiyeti altına alınınca Ankara şehri de Galatya'nın hem Galatya eyaletinin hem merkezi oluyor hem de Galatya eyaleti, yani aslında İç Anadolu bölgesi bugünkü anlamda, biraz daha batıya ve kuzeye de çıkarabiliriz sınırı. Bu bölge Ankara'dan yönetilmeye başlanıyor ve artık burada Roma'nın valileri Ankara şehrini yönetmeye başlıyor. Şehrin ilk etapta, mesela Roma hakimiyeti başladığı dönemde bir kalesinin olduğunu biliyoruz. Yani aslında Galatlar şehirleri ya da yaşadıkları bölgeleri kale kentler olarak dizayn ediyorlar. Ankara şehrinin ilk kalesi de Galatlar zamanında yapılıyor. Biz bunu antik coğrafyacı Strabon'un kayıtlarından öğreniyoruz. Strabon Ankara'dan hem bir polis olarak, yani bir şehir olarak, hem de bir kale olarak bahseder. Dolayısıyla Strabon'un bahsettiği dönemde Ankara, yani Roma hakimiyetine giriş sürecinde Ankara'da bir kale vardı ve Ankara şehri bir kale kent görünümündeydi. Roma hakimiyetine girmesiyle Ankara şehrinde imparatorluğun geneline hakim olan Pax Romana olarak adlandırılan Roma Barışı dönemi Ankara'ya da hakim oldu ve Ankara şehri Pax Romana döneminde, yani Augustus'la başlayan 300-350 yıllık bir süre, bu sürede imparatorluğun geneli huzur içerisinde olduğu gibi Ankara'da huzur içerisindeydi ve Roma hakimiyetinin ilk başlarında Hadrianus zamanına kadar Ankara'da bir genişleme yaşandı. Bu durumda şehir yerleşimi yukarıdaki yerleşimden, Galat Kalesi olarak Ankara Kalesi'ni düşünürsek, kaleden aşağı doğru, işte ovaya doğru, Gençlik Parkı'na doğru ve Ankara Garı'na doğru yerleşim inmeye başladı. Yani artık bir güvenlik endişesi yoktu. Ancak biz 3. yüzyılda Ankara'nın bir surla çevrili olduğunu biliyoruz. Yazıtlardan bunu biliyoruz. Yazıtlarla bu sur tahrip edildi. Özellikle 3. yüzyıldaki işte barbar akınları, kıtlık, salgın hastalıklar ve olumsuz şartlar bu Pax Romana'ya son verdi. Roma Barışı dönemi artık sona erdi ve istila dönemi başladı. Bu istila döneminin öncesinde Roma İmparatorluğu'nun Ankara'yı bir surla çevrelemiş olduğunu düşünebiliriz. 3. yüzyıl suru. Bu 3. yüzyıl suru 3. yüzyılın ikinci yarısında yeniden inşa edildi. Bu inşaada Ankaralı hayırseverlerin de önemli bir katkısı oldu. Yazıtlardan Ankaralı önemli ailelerin bu surların yapılmasında etkili olduklarını biliyoruz. Sonrasında 622 yılında Sasani istilasıyla 3. sur Sasani istilasıyla yine tahrip edildi ve Sasani istilasından sonra başlayan Emevi Abbasi akınları, onların da hedefi İstanbul'du. İstanbul Hazreti Peygamber'den itibaren Müslümanların hedefiydi ve Ankara şehri de İstanbul'a giden önemli bir yoldaydı. İstanbul'u ele geçirmek için Ankara'yı da ele geçirmeleri gerekti ve her yıl yaptıkları yaz ve kış seferlerinde Ankara şehri de tahrip edildi. Bu istilaların neticesi olarak şehir, bu yamaçtaki yerleşim ve ovaya doğru yerleşmiş olan yapılar yeniden akropole doğru, tepeye doğru kaymaya başladı ve ağır istihkamlaşmış, korunaklı, surlarla çevrili bir kastrona dönüştü. Kale kente dönüştü şehir. Mesela 10. yüzyıl coğrafyacısı, İslam coğrafyacısı İbni Havkal de şehirden bahsederken İstanbul'a giden yollar üzerinde büyük bir şehir olan Ankara'nın harabe halde olduğunu bize aktarır. Dolayısıyla 10. yüzyılın ilk yarısında Ankara harap bir haldedir. Şöyle ki surların dışında kalan aşağı şehir ve bu şehirdeki yapılar artık kullanılamaz haldedir. Ancak yine Malazgirt sonrası Türk akınlarına kadar şehirde bir genişleme olmuştur ve Malazgirt sonrası Türk akınlarıyla birlikte yeniden yerleşim kaleye çekilmek zorunda kalmıştır.
Yani, yani çok öncesinden yıkımlar başlamış. Aynen, aslında yakın bir dönemde aynen. değil. Buradan
aslında Anadolu'nun diğer şehirleri gibi Ankara'da hani o tarihteki akınlara, saldırılara, yağmalara paralel olarak şehir kaleye kaymak ve güvenli bir ortam bulmak zorunda kalmış. Ancak refah içerisinde olunan dönemlerde de şehir daha aşağı doğru yayılmış. Mesela bugün surların altına ya da arkasına saklanma gibi bir güvenlik endişesi olmadığı için, mesela günümüz Ankara'sına baktığımızda her tarafa yayılan bir şehir var. Hı hı. Ama işte o dönemde saldırılardan korunmak için kalelere kapanmak zorunda kalınmış ve kale ön plana çıkmış. Yani Ankara bir kale kent özelliği gösteriyor. Kalesiyle öne çıkan bir şehir.
Şimdi bizim şu anda görmüş olduğumuz, ziyaret ettiğimiz Ankara Kalesi o zaman Galatlar döneminde yapılan kale midir? Onu soralım.
Şimdi şöyle, hangi döneme aittir? Yapım tekniği itibariyle, kayalara oyulma itibariyle. Ha, şu anda gördüğümüz yapı mı?
Evet.
Şu anda gördüğümüz yapı Bizans dönemine ait. Hı hı. Bizans İmparatoru 2. Konstans zamanında 7. yüzyılda yapılmış bir yapı. İç kale, dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Ancak bu kalenin bir Galat Kalesi üzerine yapıldığı tahmin ediliyor. Yani Galat Kalesi temelli Ankara Kalesi, daha sonra bu kale üzerine Roma ve Bizans döneminde ve en son olarak da 2. Konstans zamanında bu günümüzdeki kalenin inşa edildiği biliniyor. Ancak zaman içerisinde kalenin tahrip olduğu ve birçok tamirat geçirdiğini de biliyoruz. Bu mesela demin siz de söylediniz, Fransız seyyah Charles Texier'in seyahatnamesinde, yine Perrot gibi araştırmacılarda Ankara Kalesi'ndeki süslemelerin ağır süslemeler olduğu ve Yunan sanatkarlar tarafından yapıldığı, dolayısıyla Ankara şehrinin Roma'dan daha ihtişamlı bir şehir olduğu, bir zamanlar Roma döneminde bir şehir olduğu kaydediliyor. Şimdi Ankara Kalesi'ne baktığımızda adeta bir açık hava müzesi gibi ve her dönemden eser Ankara Kalesi'nin surlarında bulunuyor. Bu da bize Ankara Kalesi'nin saldırılardan korunmak amacıyla etraftaki yapı taşlarını kaleye yığarak apar topar kalenin yapıldığını gösteriyor. Hmm. Hızlı bir şekilde, yeni bir istila gelmeden hızlı bir şekilde şehri güçlendirme maksadıyla kale yapılıyor. Mesela stadyon yapısının taşları, yine etraftaki birçok yapı taşları Ankara Kalesi'nde kullanılıyor. Kalenin mesela surlarında heykeller var, yazıtlar var. Yani dışarıda kalan, aşağı şehirde kalan atıl malzeme komple surlarda değerlendiriliyor. Böylece apar topar yapılan kale bize bugün açık hava müzesi görüntüsü veriyor. Yani aslında kaleyi gezerken kale duvarlarındaki o taşlara baktığımızda mesela künkler var. Duvarlarda künkler var. Su getirme malzemeleri, su boruları, zamanın su boruları. Bu künkleri mesela biz Aslanlı Burcu'nun duvarlarında görüyoruz. Yani aslında günümüz Ankara Kalesi bir anlamda açık hava müzesi ve Ankara tarihinin hani dönemlerini de bize gösteren bir ne diyelim kronolojik tarih, yaşayan tarih yani.
Evet. Şimdi Roma dönemine dönecek olursak Ankara'ya Sebastion ve Neokoros unvanları verilmiş. Sadece Ankara için mi geçerlidir bu unvanlar? Ne demektir bir de?
Şimdi Ankara önemli bir şehirdi. Özellikle Galatya eyaletinin merkezi olarak Roma İmparatorluğu bölgeyi aldığında Roma İmparatorluğu bölgede gücünü de göstermek maksadıyla birçok propaganda yapısı şehre inşa etti. Yani aslında Roma İmparatorluğu'nun propaganda sahasının ne diyelim uygulama alanı oldu şehir. Ve bu anlamda Ankara'ya bir mesela imparator unvanı olan işte Sebastion gibi, Neokoros gibi unvanlar verildi. Yani aslında imparatorların yüceltilmesi anlamını taşıyan bu unvanlar şehrin de yüceltilmesini sağladı. Bu unvanlar Roma'nın hakim olduğu hemen hemen bütün şehirlerde görülüyor. Yani mesela Sebaste ya da Sebastia, Sebastion bu unvan mesela Sivas şehrine de verilmişti Roma döneminde. Ve Sivas adı zaten Sebastia'dan geliyor. Hmm. Yani sadece Ankara'ya özgü bir ne diyelim unvan değil bunlar. Aynen Roma İmparatorluğu'nun aslında propaganda unvanları ve şehir mesela August Tapınağı gibi, August Mabedi gibi büyük bir mabet ve burada imparatorluk tapınımı yapılıyor. Yani aslında imparatorluk propagandasının, dini, siyasi propagandasının merkezi de Ankara. Bölgede imparatorluk burada gücünü gösteriyor, ihtişamını gösteriyor.
Ankara'nın
hem
bir
unvanlarla
bu,
hem yapılarla. Aynen, aynen. Ankara bu açıdan önemli.
Peki Roma dönemi Ankara'sının merkezi nerede yer alıyor?
Şimdi Roma dönemi Ankara'sının merkezi. Bu aslında hani zor bir soru. Ancak şöyle Galat döneminde kale merkezli bir yapılanma var. Çünkü Galatlar etraftaki ülkelere yağma akınları yapıyorlar. Ve bu yağmalardan elde ettikleri ganimetleri sağlam kalelerde saklıyorlar. Mesela Ankara'nın etrafında bulunan işte Beypazarı'nda bulunan ne bileyim güneyde Beynam tarafında Oğulbey'de bulunan yine Sincan tarafında bulunan birçok kale yapısı, Galat kale yapısı. Bunlar da Galatların Ankara'nın ileri karakolları olarak kullanıldığı, o kalelerinde Ankara'yı korumak maksatlı ileri karakollar olarak kullanıldığını biz düşünüyoruz. Galat döneminde kalede olan yerleşim Roma döneminde Hacı Bayram Tepesi merkezli hale geliyor. Zaten Frig döneminde de yerleşimin merkezi August Tapınağı ve Hacı Bayram Camii'nin olduğu tepe. Yani kalede bir gözetleme kulesi olmuş olabilir. Ancak yerleşimin merkezi Hacı Bayram Tepesi. Hı hı. Yani Bizans döneminde saldırılar başlayınca yeniden merkez kale oluyor. Güvenlik ön plana çıktığında kale merkezli bir yerleşim başlıyor. Ancak Roma döneminde özellikle Pax Romana dönemi dediğimiz bu 3. yüzyıla kadarki süreçte merkez Friglerin de merkezi olan Hacı Bayram Tepesi oluyor. Ve burada zaten August Mabedi gibi, August Mabedi'nin temelinde de Men ve Kibele tapınımına ait bir tapınak bulunduğu kazılarla tespit edildi. Dolayısıyla çok eski zamanlardan itibaren Hacı Bayram Tepesi inanç veya dini merkez olarak kullanılıyor bugünkü gibi. Yani aslında şehrin o mekansal genetiği, kültürel genetiği, mekanın genetiği değişmiyor. Hı-hı. Aynen yine kullanılıyor. Orası mesela bir dini merkez. Mesela Osmanlı döneminin sonlarına kadar işte Gençlik Parkı, Ankara Garı ve hafif o bugünkü mesela Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne doğru, Birinci Meclis'e doğru giden o yokuşta dolmuş duraklarının falan olduğu yer. Hı hı. O Rüzgarlı Sokak. İşte oralarda mesela mezarlık alanı. hem Frig döneminde, hem Galat döneminde, hem Roma, hem de Bizans döneminde. Sonrasında Osmanlı döneminde de öyle. Yani aslında kültürel anlamda mekana baktığımızda mekan aynı maksatla kullanılmaya devam ediyor. Yani şehrin merkezi o dönemde Hacı Bayram Tepesi. Bu oradan güneye doğru ve yine batıya doğru Roma hamamlarının olduğu alana doğru yerleşim büyümeye devam ediyor.
Şimdi biz bugün baktığımız zaman bazı kalıntıları görebiliyoruz belki. Ne olduğunu da çok hayal edemeyebiliyoruz bugünkü gözle baktığımız zaman. Şimdi Roma kentlerinin olmazsa olmaz yapıları var. Biraz da bunlardan bahsedelim dilerseniz. O dönemi şöyle bir gözümüzde canlandırabilir miyiz? Şehir nasıldı?
Aynen. Şimdi Ankara şehrine baktığımızda Bizans'tan veya Roma'dan. Şimdi Roma Bizans olarak ayırt etmek de aslında istemiyorum. Çünkü zaten Bizans imparatorları da kendilerine Roma İmparatoru diyor. Yani aslında Bizans Roma'nın doğusu. Doğu Roma İmparatorluğu. Şimdi Roma İmparatorluğu zamanında Ankara'ya baktığımızda şehrin çok büyük bir şehir, bir metropol kenti olduğunu biliyoruz. Ama bugün mesela Roma'dan kalma yapılara baktığımızda çok az sayıda yapı biz bugün tespit edebilmişiz. Şimdi hemen hızlıca bu yapılara baktığımızda mesela idari anlamda bir sarayın bulunduğunu biliyoruz. Çünkü Ankara'ya sık sık imparator ziyaretleri yapılıyor. Ankara'ya gelen imparatorların burada konaklaması için bir sarayın, çünkü mahiyetleriyle birlikte geliyorlar buraya. Mahiyetleriyle birlikte geldiklerinde konaklamaları için bir palatiyum yapısı, yani bir saray yapısının Ankara'da bulunmuş olması gerekiyor. Ve zaten arkeolojik kazılarda da saray yapısı olduğu iddia edilen bir yapı bugün Anafartalar Çarşısı ve Atatürk heykelinin olduğu bölgede tespit edilmiş. Yine vali konağı Ankara bir eyalet merkezi, Galatya eyaletinin merkezi. Dolayısıyla eyalet valisi de Ankara'da kalıyor ve Ankara'da kalan eyalet valisinin de bir konağı, praetoriumun olduğu Ankara'da biliniyor. Yine şehir meclisinin olduğunu biz yazıtlardan biliyoruz. Şehir meclisinin yaptırdığı yapılar yazıtlarda şehir meclisi tarafından yaptırıldığı, dolayısıyla şehir meclisi burada bir övgüye tabi tutuluyor. Ankara'da bir askeri garnizon hiç yok ama bir kohorttan bahsediliyor. Yani küçük de olsa bir askeri garnizon bulunuyor. Dolayısıyla askeri garnizonun konaklaması için bir mekan da söz konusu. Yine bir hapishanenin olduğunu biliyoruz. Kalede hapishane var, zindanlar. Ama kalenin olmadığı dönemlerde de şehirde bir hapishane binası olmuş olması muhtemel. Dini yapılara baktığımızda imparatorluğun dini akışına paralel olarak yapılarda da bir paralellik görüyoruz. Şöyle ki ilk dönem mesela Ankara'da pagan dönemde putperestlik hakimken ya da çok tanrılı dinler hakimken mesela Ankara'da olduğu bilinen Zeus tapınağı, işte Menkibele tapınağı, Demeter, Asklepios, Hygieia, yine Serapis, Apollon tapınağı gibi birçok tapınak bulunuyor. Sonrasında bu tapınaklara hani imparatorlar da kendilerini aslında bir yerde tanrı ilan edip imparator tapınımının başladığı imparatorluk kültü, imparatorlukta başlayınca İmparator Augustus Ankara'da da bir tapınak, August tapınağını yaptırıyor ve burada hem imparatora hem de imparatorla birlikte diğer tanrılara ibadet ediliyor. Dolayısıyla Ankara imparator kültünün de, imparator tapınımının da bir merkezi haline geliyor. August tapınağıyla ilgili bize bilgi veren ilk seyyah Dernsvam ve sonrasında yine Dernsvam ve Dernsvam'la birlikte Ankara'da bulunmuş olan Kral Ferdinand'ın elçisi Basbek. Basbek aslında hem tapınakla ilgili bilgi veriyor hem de tapınağın duvarlarındaki Latince ve Grekçe yazıtlardan bizi bilgilendiriyor. Tapınağın duvarında Resquestae Divi Augusti, yani kutsal veya Tanrı Augustin'in işleri, faaliyetleri. İmparator Augustin'in faaliyetleri de bu duvarlarda mevcut. Yani Ankara tarihi ve yine Roma İmparatorluk tarihiyle ilgili önemli bir yazıt bu. Ve yazıtların ecesi olarak kabul ediliyor. Yazıtların kraliçesi. Ve o da Ankara'da August Tapınağı'nın dış duvarında. Dış taraftaki Grekçe, iç taraftaki metin de Latince. Aynı yazı. 4. yüzyılda mesela August Tapınağı'nın kiliseye dönüştürüldüğü biliniyor. Ve sonrasında Türk hakimiyetinden sonra da bu kiliseye dönüştürülen mabet Ak Medrese olarak kullanılıyor. Ve Hacı Bayram Veli'nin de ders verdiği, müderrislik yaptığı medrese hemen Hacı Bayram'ın dibindeki o August Tapınağı. Bugünkü August Mabedi. Yine Ankara'da bir havranın, sinagogun olduğunu biliyoruz. Yahudi ibadethanesinin. Bunu da 5. yüzyılda Ankara Piskoposu Theodotus'un kaydından biliyoruz. O hayat hikayesine göre 5. yüzyılda birçok Yahudi Hristiyanlığı kabul ediyor Theodotus'un çalışmalarıyla. Dolayısıyla şehirde birçok Yahudinin bulunması onlara ait bir Havran'ın sinagogun da burada bulunduğunu bize gösteriyor. Yine yazıtlardan, özellikle mezar taşı yazıtlarından, yani mesela Başmelekler Kilisesi rahibi Paul mezar taşında böyle yazıyor. O zaman Başmelekler Kilisesi adlı bir kilise Ankara'da bulunuyor. Ancak bu kilise nerede bulunuyor? İşte nasıl bir yapıydı? Bununla ilgili bir bilgimiz yok.
Ama bugüne gelenlere baktığımız zaman, bugün kalıntılarını bulduğumuz yapılara baktığımız zaman Augüst Tapınağı bugün hala...
Mesela Clemens Kilisesi 1930'larda ayakta. Hatta son döneme kadar birkaç duvarı görülebiliyor. Bu Çıkırıkçılar Yokuşu'na giden, Anafartala Çarşısı'ndan Çıkırıkçılar Yokuşu'na giden o yapı adasında bulunduğu biliniyor. Ama bugün mesela ondan da tek bir taş kalmadı. Yani aslında modern şehrin istilasına uğruyor yapılar yavaş yavaş.
Evet.
Ve yani hani Hristiyanlık yaygınken şehirde kilise, manastır, katedraller, bazilikalar var. Ancak İslamiyet'le birlikte bu yapılar ya devşiriliyor, yani camiye dönüştürülüyor, veya artık bunlara ihtiyaç kalmadığı için yavaş yavaş ortadan kalkıyorlar.
Şimdi Augüst Tapınağı da Hacı Bayram Camii'nin hemen bitişiğinde bulunuyor. Hemen çok bitişi. Da ayrı düşünmek mümkün değil sanıyorum bunları. Ne dersiniz?
Yani şimdi aslında söyledim ya, bu Hacı Bayram Tepesi bir anlamda şehrin dini temsil makamı gibi. Yani şehrin dini yapısı, en büyük dini yapısı Hacı Bayram Tepesi'ne yapılıyor. Mesela Frigler döneminde Kibele ve Men baş tanrı tanrıça. Dolayısıyla onlar Hacı Bayram Tepesi'nde mabedi inşa edilmişti. Tapınak oradaydı. Sonrasında şehrin en önemli kilisesi veya işte tapınağı diyelim pagan dönemde Augüst Tapınağı yapıldı. Augüst Tapınağı yine Hristiyanlığın simgesi olarak da, Hristiyanlığın şehirde yaygınlaşma simgesi olarak da kiliseye çevrildi. Sonrasında da Müslümanlar tarafından bir tarafında işte namaz kılınan bir küçük mihrap inşasıyla medreseye dönüştürüldü. Yani her dönemde aslında dini temsil makamı oldu.
Bu arada Julien Belkıs Sütunu'ndan da bahsetmeden geçmeyelim
şimdi,
dilerseniz.
Aynen, Ankara'da mesela kalan, günümüze kalan eserlerden biri de Julien veya Belkıs Sütunu. 362 yılında İmparator Julien'in Ankara'ya gelişi anısına Ankaralılar tarafından diktirildiği kabul edilen bir eser Julien Sütunu. İlk yeri bugünkü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan Ankara Vilayet Konağı. Ankara Vilayet Konağı'nın güneybatısında eski yeri orada bulunurken 1942'de sütun bugünkü yerine, yani Vilayet Konağı'nın doğusuna taşındı. Ve buna neden Belkıs Sütunu deniyor? Onunla ilgili de mesela Dernsvam'da bir kayıt var. Orada diyor ki Türkler bu sütuna Belkıs veya Balkıs derler. Ve güya diyor bu sütun Hazreti Süleyman tarafından buraya dikilmiş, diktirilmiş. Yani aslında Türkler ve Müslümanlar İslami literatüre o sütunu bir şekilde, ne diyelim, adapte etmişler. Yani kendi Türk-İslam kültürü içerisinde o sütunu da adapte etmişler ve Belkıs sütunu orada o şekilde yaşamış yani. Hı hı. Şehrin agorasında olması da mümkün. Hani şehrin agorasında en görkemli eserler, simgesel eserler orada bulunuyor. Ve agoraya gelen işte Julien kendi adına diktirilmiş sütunu da orada görmüş olmalı. Yani agora ile bir şekilde o sütunun da bağlantısı var. Dolayısıyla şehirde bir de agora var. Kent meydanı. İşte bir pazar, forum, kent meydanı. Hı hı. Ve bu zaten meydanın olduğunu 4. yüzyılda Hristiyanlar ya da vitalarda, hagiografi dediğimiz Hristiyan azizlere ait hayat hikayelerinin olduğu kitaplarda da bu agorada bazı olayların yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla şehirde büyük bir agora var. Agora'nın etrafında stoalı dükkanlar. Yani birçok yapı var. Yine sütunlu yapı. İşte Hacı Bayram Tepesi'nden Roma hamamlarına giden yolda sütunlu bir cadde var. Bu sütunlu cadde de üzerinde işte arşitravların da olduğu bir cadde, yazıtlar olan bir cadde. Ve bu da şehrin aslında prestiji. Ya yani o sütunlu caddeden Roma hamamlarına, Roma hamamlarından Augüst Mabedi'ne bir yol var. Sütunlu yol. Aslında bu Cordo Maximus boyunca uzanıyor. Cordo Maximus ya da Cardo Maximus denilen işte şehrin en büyük caddesi 6 metre 70 santimlik bir cadde. Bu caddeyi de merak edenler belki görebilir diye söylüyorum. Ulus İş Hanı ile Zincirli Camii'nin hemen arasında Opus Sectile döşeli bir parçası, yolun bir parçası görülebiliyor. Yani o ulus heykelden Hacı Bayram'a doğru yukarı doğru yürüyen insanlar, merak edenler ulus nişanıyla Zincirli Camii'ye baktığında orada o yapıyı da görebilir.
Şimdi biraz da Bizans dönemine değinelim dilerseniz. Çünkü bu dönemde daha bir önem kazanıyor Ankara. Artık Hristiyanlıkla ilgili sıkıntılar da tamamen ortadan kalkmış durumda. Bunlar dönemin yapılarına nasıl yansıyor? Aslında bahsettiğiniz çok da değişmiyor. Hani Roma'dan çok da ayrılmıyor. Doğu Roma diye kendilerini niteliyorlar dediniz ama günümüze kadar ulaşanlar hangileridir Bizans döneminden?
Şimdi Bizans döneminde tabii değişmiyor ama mesela Hristiyanlık Roma'yı aslında Bizans yapıyor. Yani değiştiriyor. En azından kültürü değiştiriyor. Şimdi imparatorlukta paganlık hakimken, şehirde paganizm hakimken, imparatorlar da kendilerini burada tapınımı, kendilerine tapınımı için Avgust Mabedi'ni kullanıyorlarken, bir taraftan da Hazreti İsa ve ona inanan Hristiyanlar şehirde çoğalmaya başlayınca bu onların inancına ters geliyor. Ve özellikle Diokletianus döneminde Ankara'da büyük bir takibat başlıyor. Yani takibat Hristiyanların bulunduğu yerde yargılanması ve öldürülmesi gibi. Ancak şimdi İncil'lere göre, yani Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi 4 kanonik İncil'e göre Hazreti İsa yargılanacağını bilmesine rağmen Kudüs valisinden kaçmamıştı. O zaman Ankara'da bulunan azizler de bir yerde Hazreti İsa'nın yaptığını yaparak yargılanmaktan kaçmayıp aslında bilerek ölüme gittiler. Ya bunlar mesela birçok çalışmada Adr Jesus, yani diğer İsa'lar, Hazreti İsa'nın yaptığını yaparak bir yerde İsa'nın peşinden gitmiş oldular. Ve Hazreti İsa'nın yaptığını yapıp, Hazreti İsa gibi yapıp onun yolundan giden bu ilk dönem azizleri hayatlarını din uğruna kaybetmiş oldular. Ya bunlardan mesela birisi Aziz Plato, Ankara'da yargılanan ve öldürülen. Bunlara martir deniyor. Martir, yani bizim
şehit diyebiliriz belki, değil mi?
Şehit hani,
yani onların
gibi
belki,
yani Lugatında. O ne diyelim, aynen o taraftan bakıldığında öyle. Yani ve martiryumlar yapılıyor daha sonra. Bunların şehit düştüğü, ne diyelim, martir olduğu yerlere martiryumlar. Yani bizdeki şehitlik gibi. Ve martiryumlar yapılıyor ve bu martiryumlarda da onlar ziyaret ediliyor. Dolayısıyla Ankara'da Platon gibi, işte Clemens gibi, Clemens'in yardımcıları Cheriton gibi, yani birçok Hristiyan azizi için önemli martiryumlar yapılıyor ve buralar ziyaretgah haline geliyor. Yine mesela Hristiyanlığa serbestiyet verilen tarih 313 Milano Fermanı. İmparator Konstantin, Büyük Konstantin Hristiyanlığa serbestiyet verdi ve bu serbestiyetin hemen sonrasında Ankara'da bir konsil toplandı. Yani İznik konsilinden önce Ankara'da Hristiyanların bir sinodu veya bir konsili var. Yani ilk ekümenik konsil olarak kabul edilmese de, ekümenik yani evrensel, bütün Hristiyanlığı temsil eden bir konsil olarak kabul edilmese de Ankara'da bir sinod toplandı ve Hristiyanlığa serbestiyet verilmesinin hemen sonrasında, bir yıl sonrasında. Bu da bize Ankara'da Hristiyanlığın o dönemde oturmuş olduğunu ve önemli bir taraftar bulduğunu bize gösteriyor. Sonrasında bu özellikle azizlerin işte hayat hikayeleri bizde Ankara tarihinde mekanları birazcık daha bilmemiz açısından önemli. İşte Aziz Clemens'in hayat hikayesi, yine Platon'un hayat hikayesi. Burada iki mekan aslında ön plana çıkıyor o hagiografilere göre. Birisi Campus adlı bir mekan, birisi de Cryptus adlı bir mekan. Ve bu mekanda aslında, bu iki mekanda geçiyor bütün bu olaylar, yargılamalar ve sonrasında işte idamlar. Yine Ankara yakınlarındaki bölgelerde de önemli azizler var ve bu azizlerin eserlerinden de yine biz Ankara'daki yapıları öğrenebiliyoruz.
Şimdi Aziz Clemens Kilisesi, daha doğrusu ondan geriye kalanlar biraz fazlaca gözlerden uzakta kalmış bugün. Ulus'ta Denizciler Caddesi ile Çıkrıkçılar Yokuşu'nun kesiştiği köşede bulunan bir binanın içinden geçilerek güçlükle ulaşılıyor. Bizans dönemine ait Ankara'daki son yapının sadece birkaç duvar kalıntısı ve bir kemer ayağı görülebiliyor. Çok önemli bir kültür varlığını koruyamamışız ne yazık ki.
Aynen. Ya şimdi işte Kriptus denilen alanda Clemens yargılanıyor ve burada kendine bağlı yardımcıları ve öğrencileriyle birlikte derin bir çukura gömülüyor. Büyük ihtimal Clemens Kilisesi de Aziz Clemens'in öldürüldüğü yere ona saygıdan dolayı ya da ona ithafen oraya yapılmış olabilir. Ancak bu yapı 1930'larda sağlam. Bunu biz Mambori'nin eserinde kilisenin aşağı yukarı tamamını görebiliyoruz. Ama bugün işte sadece belki bir taş, belki bir kemer var. O bile yok belki.
Evet, çok kısa bir süremiz kaldı ama ben yine de bu soruyu sormak istiyorum. Ankara'ya ait az önce anlattığınız tüm bu bilgileri biz nerelerden alıyoruz? Hangi kaynaklardan öğreniyoruz? Çok kısa bir şekilde
alalım. Şimdi ilk olarak Ankara'nın kendisinden alıyoruz. Yani mesela Ankara Kalesi önemli bir açık hava müzesi gibi dedik ya. Hı hı. Yani duvarlarda önemli Latince ve Grekçe sütunlar, yazıtlar barındırıyor. Daha öncesinde heykel kaidesi olarak kullanılmış olan bu yazıtlar bugün kale duvarlarında o duvarı tutan önemli yapı taşların arasında. Bu kale ve yine kalenin civarında toplanan malzemelerin bir kısmı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Anadolu Medeniyetleri Müze Bahçesi'nde ve yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin alt katındaki Ankara, geçmişten günümüze Ankara bölümünde sergilenen eserler içerisinde bulunuyor. Buralardan da öğrenebiliyoruz. Yine Roma Hamamı Açık Hava Müzesi, Çankırı Kapı Caddesi'ndeki Karakalla Hamamı veya Büyük Hamam olarak adlandırılan hamam Açık Hava Müzesi olarak bugün kullanılıyor. Ve burada hem demin söylediğim sütunlu yolun sütunları ve arşitravları sergileniyor. Hem de etrafta toplanmış olan mil taşları ve yazıtlar, yani şehirden ve şehir etrafında toplanmış olan yazıtlar orada sergileniyor. Buralardan alabiliyoruz. Yani maddi kalıntılar bizim için önemli. Yine Ankara adına basılan şehir sikkeleri var. Bu şehir sikkelerinden de Ankara için önemli olan hem kültler, yani saygın tanrılar, hem de Ankara şehrinin ünvanlarını paralardan öğrenebiliyoruz. Yine antik eserlerden, işte eski çağda ve orta çağ yazarlarının eserlerinden, kilise tarihlerinden ve hagiografilerden, yani Ankara'da yaşamış olan azizler adına sonradan yazılmış olan aslında eserlerden öğreniyoruz. Ya bu eserler, özellikle hagiografiler bize tam bilgi vermiyor. Şöyle ki mesela bir danışmentname nasıl ki efsanevi tarzda yazılmışsa, bu hagiografiler de sonuçta mesela Clemens'in Vitası, Clemens'i bize övmek için yazılmış bir eser. Dolayısıyla Clemens övgüsüne adanmış eser biraz daha böyle gerçek dışı, olağanüstü olayların anlatıldığı eserler. Ancak onları özellikle yer adları açısından kullandığımızda önemli bir boşluğu bizim için dolduruyor. Yine Ankara'ya zaman içerisinde gelmiş olan seyyahların seyahatnameleri bize fikir verebiliyor. Temel kaynaklarımız bunlar ve yine Ankara ile ilgili araştırmalar Afi Ferzen'den itibaren birçok araştırmacıyı da aslında sayabiliriz ama zaman burada yok hepsini saymak için.
Ankara'daki Roma Hamamı döneminin üçüncü büyük hamamıdır. Halka şeklindeki beyaz taşların üst üste konulmasıyla oluşturulan 15 metrelik Julian sütunu görülmeye değerdir. Hacı Bayram Camisi'ne yaslanan Augustus Tapınağı'nın günümüze ulaşan duvarı, tapınağın döneminde ne kadar gösterişli olduğu hakkında fikir verir bize. Yüzlerce yıllık süreçte çok hızlı günümüze dek ulaşsa da hipodromu, hamamları, su kemerleri, çok sayıda tapınağı ve kiliseleriyle Roma ve Bizans imparatorluklarının seçkin kentlerinden biridir Ankara. Biraz daha yakından, biraz daha ilgiyle bakmak gerekiyor Ankara'ya. Tarihi binlerce yıl geriye giden bu kentin tanıklıkları unutulmasın, yaşanmışlıkları ortak hafızamızda yer alsın ve gelecek nesillere ulaşsın diye. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Hasan Akyoğlu bugünkü konuğumuz. Roma ve Bizans dönemi Ankara'sını, o dönemlerden bize kalanları anlattık. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ankara tarihiyle ilgili bu yayın için TRT ailesine ve size müteşekkirim.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek esenlikler diliyor, başkentimizden selamlar gönderiyoruz. Ankara, Ankara.